A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Öncelikli olarak bize mail ortamında ya da telefon ortamında sorulan sorular ya da sohbet konusu için tavsiye edilen belli konuları konuşmaya gayret ediyoruz. Programımızın en büyük ilkelerinden bir tanesi bu. Son zamanlarda özellikle vitamin ve minerallerle ilgili işte D vitamini çok konuşulmaya başlandı. Özellikle çinko, efendim magnezyum gibi vitamin ve mineraller. Bu noktada tabii sualler de gelince bugünkü sohbet konumuzu özellikle sağlıklı yaşam için vitamin ve mineralleri ayırmaya gayret ettim. O sebepten dolayı bugün onları sohbet konumuz olarak konuşacağız inşallah. Tabii bu güzel ve önemli sohbet konusunun sizlere ulaşmasını emeği geçen başta büyük TRT ailesine, program yapımcımız ve teknik ekibimize teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, vitamin, mineral ve diğer besin desteklerinin özellikle aslında şunu söylemek lazım. Beslenmesine özen gösterenler için gerekli olmadığı genel kabul görmektedir. Ancak daha sağlıklı olmaya ve hastalıklarla savaşmaya yönelik, immün sistemi güçlendirmeye yönelik tüm beslenme yaklaşımının temelinde her zaman aslında sağlıklı ve dengeli ve bilimsel diyetler var. Yani sağlıklı bir diyet, sağlıklı bir beslenme, dengeli ve yeterli beslenme özellikle immün sistem, bağışıklık sistemi üzerine çok önemli. Diğer taraftan besin destekleyicilerinde sağlıklı beslenen kişilere de yarar sağlamasının da birçok nedeni var. Şimdi bilimsel çalışmalar şunu söylüyor. Yiyeceklerin bol ve çeşitli olduğu özellikle bazı ülkelerde bile beslenme eksikliklerinin şaşırtıcı bir şekilde yaygın olduğunu araştırmalar gösteriyor. Özellikle de maalesef zamanın bu modern döneminde diyelim tırnak içinde bu karşı karşıya kaldığımız eksiklikler besin türü ve maalesef kalitesiyle alakalı. Mesela herhangi bir yerden aldığımız herhangi bir marketten alacağınız yiyeceklerin çoğunda maalesef yağ, şeker, tuz oranı nispeten yüksekken bu yiyecekler lif, vitamin, mineral gibi sağlıklı pekiştiren ögeler açısından da maalesef oldukça fakir. Özellikle rafine edilmiş veya işlenmemiş besinler temel besin ögelerinden şunu altını çizelim yoksun. Mesela ne diyelim tam buğday unu. Beyaz unu dönüştürürken yapısındaki liflerin %95'ini, kalsiyumun dikkat buyurun %60'ını, magnezyumun maalesef %85'ini, çinkonun %78'ini kaybediyor. Ne kadar üzücü değil mi? Taze sebze ve meyveler bile verimsiz topraklar hızlandırılmış özellikle çeşitli maalesef ürün yetiştirme tarzlarından dolayı özellikle de bazen de çok uzun depolama, çok uzun nakliye süreleri, efendim kimyasallar, böcek ilaçları kullanım yüzünden özellikle besin değeri bakımından oldukça fakirleşebiliyor. O sebepten dolayı da taze kalmaları için özellikle de maalesef bir de olgunlaşmadan toplanıyor. Besin içeriği bakımından yoksul kalıyor. Ama biz bunu bilmiyoruz. Bu çok kötü işte. Peki bu noktada vitamin ve mineral gibi bazı besin destekleyicilerini neden öneme almalıyız? Beslenme eksikliklerinin kronik bitkinlik sendromu, kalp hastalıkları ve kanseri de içeren bir dizi hastalıkla ilişkili olduğunu gösteren maalesef birçok delil var. Bazı vakalarda istenen sağlıklı duruma kavuşmak için gerekli olan besin miktarı uygulanan diyet yoluyla maalesef sağlanamaz. Örneğin çalışmalar günlük 100 uluslararası international ünite E vitamin alımının kalp hastalığı riskini %40 oranında azalttığını gösteriyor. Ancak bu vitamin miktarını beslenme yoluyla almak maalesef mümkün değil. Özellikle beslenme eksiklerini önlemekten fazlasını yapmak lazım. Belli sağlık rahatsızlıklarını önlemek, gidermek ya da tedavi etmek için şunu söyleyelim ki gerekli olan besin ögelerinin miktarı tavsiye edilen günlük dozlardan genellikle daha yüksek. Şunu söyleyelim, tavsiye edilen günlük dozlar besin ögesi eksikliğini önlemek için alınması gereken günlük miktarı gösteren rehberlerdir bu anlamda. Mesela özellikle 40 ya da 60 mg C vitamini. Mesela ne için? Özellikle C vitamini eksikliğine bağlı bir rahatsızlık olan skorbut önlemek için yeterli olabilir. Ancak aynı miktar, yani 40 ya da 60 mg'lık C vitamini bağışıklık fonksiyonlarını desteklemek, kanser ya da kalp hastalıkları riskini azaltmak için maalesef büyük bir olasılıkla yeterli olmayacaktır. Bu noktada günlük özellikle tavsiye edilen günlük dozlar insanların bireysel ihtiyaçlarından özellikle kaynaklanacak farklılıkları da hesaba katmaz. Örneğin günlük tavsiye edilen günlük miktar tabii ki takdir edersiniz ki 18 yaşında bir kişiyle 80 yaşındaki bir kişinin aynı besin ögesi ihtiyaçlarına sahip olduğunu varsayar ama bu özellikle şunu gerektirir ki burada hesaba yaşam biçimi ve çevresel faktörleri de katmak lazım. Şimdi tabii bu noktada toplu olarak bazı vitaminleri, bazı mineralleri aslında şöyle bir konuşmakta fayda var. Bunlardan mesela A vitamini ile ilgili konuşacak olursak, A vitamini etkisi nedir? A vitamini vücut hücrelerinin yeniden üretimine ve gelişimine yardımcı olur. Özellikle bağışıklık fonksiyonlarını destekler. Büyüme hormonu, kemikler ve proteinlerin üretimi için çok çok gereklidir. Özellikle cilt ve bağırsak çeperi sağlığının korunmasında A vitamini inanılmaz derecede etkilidir. Özellikle kullanım alanları noktasında da özellikle serviks dediğimiz yumurtalık kanalları anormallikleri, sivilceler, mesela bayanlarımızda renkli dönemleri, görme noktası zedelenmesi, katarakta mesela, bağışıklık sistemi zayıflıklarında, mide ülserinde ve gece körlüğünde A vitamini çok çok önemlidir. Bunu unutmayalım. Kullanım alanları bu şekilde. Peki dikkatimizi çekeceğiz. Uyarılarımız var mı? Tabii ki var. Özellikle yüksek dozda alınması durumunda kısa dönemler halinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde karaciğerde hasara yol açabilir. Yine hamilelerde ya da hamilelik planı yapanlarda özellikle yüksek doz alımından kaçınmalıdır. Yine böbrek taşı olan ya da böbrek taşı rahatsızı geçirmiş olanlar A vitamini desteği kullanımına başlamadan önce muhakkak bir hekime danışmalı diyoruz. A vitamini gerçekten önemli bir vitamin. Hele göz için çok çok önemli. Sivilceler için çok önemli, az evvel belirttiğimiz gibi. Şimdi B vitaminleri çok konuşulur. Tabii B vitaminleri aslında bunlar bir vitamin kompleksi. Özellikle genellikle mesela B kompleksi destekleri 10-15 mg B1, B2, B3, B5, B6, PABA dediğimiz kolin ve inositol ve 10-15 mikrogram B12 folik asit ve biyotin içerir özellikle. B vitamini çeşitleri ilgili özellikle şunu söyleyelim ki bir defa levodopa diye bir ilaç var. Eğer bu tip bir ilacı kullanıyorsanız herhangi bir B kompleksi desteği almadan önce muhakkak bir hekime başvurmalısınız. B vitaminlerinden birinin uzun süre ve tek başına yüksek dozlarda alımı diğer B vitaminlerinden bazılarında eksikliğe neden olabilir. O sebepten dolayı da özellikle B vitaminlerinin genellikle kompleks olarak, yani B1, B2, B3, B5, B6, B12, folik asit, biyotin ve kolin ve PABA şeklinde alınmasında fayda var. Peki bunların her birinin farklı konseptleri var. Mesela B1 vitamininden konuşacak olursak, özellikle B1 vitamin etkileri besin yoluyla alınan karbonhidrat. Biz B1 vitamini bu arada tiamin deriz, yarıda tiamindir. Besin yoluyla alınan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin işlenmesi ve vücudun temel enerji birimi olan ATP üretimi için çok çok gereklidir. Özellikle şunu söyleyelim ki B1 yani tiamin sinir fonksiyonları açısından çok çok önemlidir. Özellikle de gebelikte, çok hamilelikte çok çok önemli bir vitamindir. Fakat uyarımız da şu: şeker hastalığı olan kişilerce yalnızca doktor tavsiyesi neticesinde, o da günlük 75 mg dozlarda alınmalı özellikle. Yani muhakkak doktor tavsiyesiyle B1 tiamin vitamini alınmasında fayda var. Şimdi gelelim önemli bir vitamin B2, bizim riboflavin dediğimiz vitamin B2 vitamini. Özellikle vücuttaki amino asit ve yağların işlenmesi için gerekli. Karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesine bizzat yardımcı olur. Bir defa katarakta ve spor yapanlarda riboflavin çok çok önemlidir. Fakat riboflavin bir özelliği vardır. Hani idrar rengini böyle koyu sarıya çevirir. Yani ancak bu durum bir ilacın yan etkisi değildir. İlacın bir doğal etkisidir diyebiliriz B2 vitamini için. Gelelim şimdi bir B kompleksi içine yer alan diğer bir B vitamini. B3 vitamini. Biz buna niyasin ya da niyasinamid de deriz. Ne işe yarıyor? Etkisi nedir? Karbonhidratlardan enerji elde edilmesi için şart. Yine kandaki kolesterol düzeninin sağlanmasında önemli. Yine özellikle alkol alan insanlar için ve gerçekten benim düşman olduğum sigara ve alkol bir zehirdir bana göre. Alkolün işlenmesi için de gereklidir. Vücuttaki tahribatın önlenmesi için de gereklidir. Diğer taraftan nerede kullanılır özellikle? Hamilelikte çok önemlidir. Katarakta çok önemlidir. Bir de yüksek kolesterolde B3 vitaminin alımı özellikle kolesterol noktasında etkilidir. Şimdi peki B3 vitaminin uyarısı şöyle de, B3 vitamini böyle midede hassasiyet yapabilir. Böyle baş ağrısı yapabilir. Yüzde kızarıklık yapabilir özellikle günlük eğer 50 miligramın daha az dozlarda alınması, ama özellikle 100 miligramın eğer üzerine çıkılırsa da maalesef bu sefer de mide sıkıntısı, şeker hastalığında regülasyonu bozar. Glokoma da bir şekilde, glokoma hastalarında da şikayetlere neden olabilir. O sebepten dolayı da biz günlük 100 miligramın altında alınmasını isteriz. B3 vitaminin, onu da söyleyelim. Evet, yine eğer aşırı ve dozda alınırsa da karaciğer özellikle fonksiyonlarına zarar verebilir. Şimdi diğer bir önemli B kompleksi vitamini B5 vitamini, pantoteyonik asit dediğimiz, özellikle vücudun enerji üretim faaliyetlerine katılan önemli bir vitamin. Yağların işlenmesi ve taşınması için şart. Böbrek üstü bezlerin sağlığın korunmasında şart. Sinir sisteminde özellikle önemli bir enzim olan asetilkolin dediğimiz aracı bir enzim üretilmesinde şart. O sebepten dolayı B5 yani pantoteyonik asidi spor yapanların, eklem iltihabı, romatizmal eklem iltihabı olanların B5 vitamini almasını öneriyoruz bu sebepten dolayı. Evet, yine önemli bir vitamin B6 vitamini, piridoksin dediğimiz, özellikle vücudun en temel yapı taşı olan amino asitlerin özellikle faaliyetlerine çok önemli bir konu. B6 vitamini bir defa böbrek taşı rahatsızlıklarında kullanılmalıdır. Sivilcelerde kullanılmalıdır. Özellikle regl öncesinde bayanların yaşadığı premens sendromu dediğimiz, işte asepiyet, sinirlilik, gerginlik, kaslarda kramp, öfke patlamaları, ateş yükselmesi gibi bazı şikayetler için önemlidir. Astımda önemli ve çok ilginç, karpal tünel sendromunda da B6 vitaminin verilmesi kişinin ağrı şikayetlerini ve özellikle de eklem fonksiyonlarını da ciddi bir rahatlama yapar. Onda karpal tünelde B kompleks vitaminlerini genellikle veriyoruz. Yine B kompleks vitamin içerisindeki en önemli tanınan diyeyim B12 vitamini. Kobalamin dediğimiz, genellikle birçok insanın da sosyal medyadan, işte TV'lerden, radyolardan duyduğu önemli bir vitamin. Bir defa sinir faaliyetlerin düzgün işlenmesi için çok gerekli. Özellikle DNA'nın çoğalması için şart. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde çok çok önemli rol oynar. O sebepten dolayı biz B12 vitamin eksikliğindeki kansızlıkla alakalı olarak B12 vitamin desteği mutlak veririz ki kırmızı kan hücreleri, yani al yuvarlar, Yani etrusilerin özellikle üretiminde B12 çok çok etkindir. O nedenle anemide, özellikle pernisiyoz anemi dediğimiz, bir de kalp hastalıklarında B12 vitamini kullandırıyoruz. Onu da söyleyelim. Peki hamilelikte dikkatli kullanılacak. 12 yaşından küçük çocuklarda dikkatli kullanılacak. Hatta bir şekilde hani o dönemlerde alınmasa dahi iyi olur. Özellikle hamilelikte 12 yaşından küçük çocukların B12 vitamini alması. Bir de yüksek dozlarda, o da nedir, günlük 1000 mikrogram ve üzeri almaktan kaçınılmalıdır B12 vitamini. Bize sorulan genellikle B12 vitamini ile ilgili şunu sorulur. Özellikle B12 vitamini noktasında ideal seviye, tabii ideal seviye genellikle birçok biyokimya laboratuvarının okuduğu sistemde efendim bir defa normal B12 seviyeleri 500'lerdedir. İdeal olan 700'e 750'dir, tam anda 1000'dir. O nedenden dolayı özellikle biz hekim olarak 300 seviyesinin altında ise bunu çıkartmak için, yükseltmek için tedavi veriyoruz. Burada tabii B12 vitamininin en çok klinikte böyle rastladığımız şikayetleri ne oluyor? Özellikle zekasal hafıza üzerine olan birçok yeti ve etkinliklerde, artı uyku düzeninde, artı dikkati toplayamamak, artı enerji noktasında çok çok önemli. Bu birinci özellikle belirttiğimiz, mesela bir kişi geldi, hocam ben anahtarı koyuyorum, nereye koydum bulamıyorum, ya da hocam isimlerini unutuyorum, ya da dikkatimi toplayamıyorum, ya da okuduğumu anlayamıyorum, ya da yorgunluk, kronik yorgunluk, ya da uykuyla ilgili problemler var. B12 vitamin eksikliğini düşünüyoruz. İkincisi de B12 ile ilgili olarak özellikle duygu durum üzerine çok önemli. Yani bizim depresyon, anksiyete, yani kaygı, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk gibi duygu durum rahatsızlıkları dediğimiz bir başlık vardır psikiyatride. Bu bağlamdaki kişilerde B12 vitaminini istiyoruz kanda ve bakıyoruz. Ve ilginçtir, %90-95'te düşük olduğunu saptıyoruz. Ve bazen de psikoterapi ve medikal duygu durum ilaçlarının yanında B12 vitamini destek olarak da veriyoruz. Ve verdiğimizde kişinin şikayetlerinin gerilediğini fark ediyoruz. Tabii ortak sorulan sorulardan bir tanesi, hocam B12 vitamini oral tablet şeklinde mi alalım, intramüsküler kabadan iğne şeklinde mi alalım sorusu çok gelir. Şimdi net olan bir şey var. B12 vitamininin intramüsküler, yani kabadan yapılması, oral alımından kat daha fazla etkili ve efektiftir. Ve kandaki B12 vitamini çok çok iyi bir şekilde ne yapar? Yükseltir. Hatta şöyle diyeyim, bazı rakamlar 50 bin kat kuvvetli olduğunu dahi söyler. O sebepten dolayı da 200'ün altında, 250'nin altında gördüğümüzde genellikle intramüsküler, hafta böyle hani haftada birkaç defa olacak şekilde B12 vitaminini intramüsküler yapacak şekilde danışanlarımıza ve hastalarımıza öneriyoruz. B12 o anlamda çok çok önemli. Bir diğer önemli vitamin C vitamini. Herkesin bildiği, hemen aklına portakal, mandalina, limonun geldiği. Aslında yani buna maydanoz, efendim, pancar, artı şalgam da vardır gerçekten. Yani maydanoz, pancar ve şalgamı da C vitamini kaynağı, biber noktası unutmamak lazım. C vitamini bir defa ne biliyoruz, özellikle kemik, skorbutten dolayı deri, kıkırdak, kiriş, kas ve kan damarları için çok önemli. Bunların oluşumunda çok çok etkilidir. Bağışıklığı geliştirir. Antioksidan özelliği vardır. Virüslere karşı etkilidir. Doğal bir antihistaminiktir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır ve virüslere karşı etkilidir ki bu yaşadığımız, inşallah kısa zamanda tüm kainat ve dünya olarak bu rahatsızlıklardan Rabbil Alemin izniyle kurtuluruz. Bu Covid döneminde de özellikle danışanlarımıza, hastalarımıza biz C vitamini hep önerdik. C vitamini alınmasının virüsle korunma noktasında çok çok önemli olduğunu hep belirttik. İster bunu hocam ben ilaç olarak almak istiyorum, tablet olarak almak istiyorum, tabii ki alabilir. Ben bunu doğal olarak almak istiyorum, alabilir. Ama C vitamini virüsle enfeksiyonlarla alakalı çok çok önem arz ediyor. Hatta bazı araştırmalar özellikle COVID enfeksiyonu geçiren kişilerin tedavisinde dahi, tedavi parametrelerinde dahi olduğunu gösteren araştırmalar var. Bunu da söyleyelim. Peki bu noktada kullanım alanları özellikle ne dedik? Birincisi her türlü virüs enfeksiyonu, soğuk algınlığı, nezle, grip, efendim virüs enfeksiyonlarının hepsinde kullanılır. Doğal bir antihistaminik olduğu için egzemada, dermatitte, ürtikerde kullanılır. Yine özellikle alerjik durumlar olduğu için doğal antihistaminikte dedik alerjik rinit, yani saman nezlesinde, alerjik göz nezlesinde kullanılır. Görme noktası zedelenmelerinde glokomda C vitamini kullanılır. Özellikle boyun rahatsızlıklarında, özellikle kalp hastalıklarında, özellikle astım problemlerinde, gözde katarak problemlerinde, erkeklerde infertilite, kısırlık problemlerinde C vitamini etkindir. Tekrar söylüyorum, bakın çok çok önemli. Bir virüslerle çok iyi savaştı ve koruma sağladığı için soğuk algınlığı, nezle, grip, özellikle efendim her türlü virüs enfeksiyonu geçirirken işte herpesten tutun efendim yani uçuktan tutun efendim koruma noktasında COVID dahil. Diğer taraftan doğal bir antihistaminik yani alerji kesici olduğu için de özellikle alerjik burun nezlesi yani saman nezlesi, alerjik göz nezlesinde, alerjik konjüktivitte, alerjik bronşiyel astımda yine göz için çok önemli olduğu için glokomda, katarakta, görme noktası zedelenmelerinde, kasları ilgilendiği için boyun rahatsızlıklarında, akciğerdeki astım problemlerinde kullanılır. Peki C vitaminindeki uyarımız özellikle birincisi C vitamini almak vücuttaki bakırı azaltabilir. Bu çok önemli. Diğer taraftan günlük 1000 miligramın üzerindeki dozlar doğum özellikle yani günlük 1000 miligram üzerindeki dozlar özellikle oral kontraseptif kullanan bayanlar için tavsiye edilmez. Yine C vitamin aşırı efendim kullanımı ishal ve mide kramplarına yol açabilir. Onu söyleyelim C vitamini özellikle. Evet. Yine önemli bir vitaminimize geldik. Bu da D vitamini. D vitamini özellikle besinlerdeki kalsiyumun emilimini arttıran ve son zamanlarda son 1-2 senedir özellikle sosyal medyada özellikle sağlık programlarında çok dile getirilen bir vitamin. Biz özellikle D vitamini için hususi tek bir program dahi ayırmıştık. Kısaca şöyle diyelim, bir defa D vitamini besinlerdeki kalsiyum emilimini arttırır. Kalsiyumun vücuttan kaybını azaltır. Sağlıklı kemik ve dişler için şarttır. Çok şükür ki özellikle artık D vitamini çok iyi tanıyoruz ve bebek ve çocuk ve erişkin ve özellikle ileri yaşlarda D vitamini takviyesini muhakkak yapıyoruz. Genellikle 30 efendim birimin altında istemiyoruz. 30'un üzerinde veriyoruz ama tabii D vitamini fazlasını vücut özellikle atamadığı için kontrol ederekten, tetkik ederekten başlıyoruz. Kontrol ederekten ve tetkik ederekten de tedaviyi sonlandırıyoruz. Yine kanser riskini azaltıcı etkisi de var. Kullanım özellikle osteoporoz kemik yıkılımında, yine sedef hastalığı psoriyazis'te D vitamini çok çok etkin, bunu da söyleyelim. Yine özellikle virüslerle enfeksiyonlardan korunmadaki koronada da özellikle D vitamini replasmanı desteğini hep önerdik danışanlarımıza, hastalarımıza. Özellikle damla şeklinde, oral şeklinde D ya da intramüsküler yani kabadan D vitamini hep önerdik korona döneminde de. Fakat dediğim gibi yüksek dozlarda alınımı, baş ağrısı, kilo kaybı, böbrek taşı sorunlarına ya da uzun vadede başka rahatsızlıklara yol açabilir. O nedenle çok ölçülü alınmalıdır D vitamini. Gelelim E vitaminimize, güçlü bir antioksidan. Özellikle kandaki kolesterol oranı dengeye kavuşturur, kalp hastalığı riskini azaltır. Bir şekilde kanı sıvılaştırdığı inceltici etkisi vardır. Özellikle jinekolojik olarak yumurtalık kanalları anormalliklerinde, kalp hastalıklarında, katarakta, görme noktası zedelen menopozda, özellikle fibrokistik meme rahatsızlıklarında kesinlikle E vitamini öneriyoruz. Ama şurada dikkatimizi çekiyoruz. Özellikle yüksek tansiyon olan kişiler efendim günlük 100 international ünitenin üzerinde dozlarda E vitamini almaktan kaçınmalı. Ya da böyle kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kullanıyorlarsa E vitamini ya almamalı ya da hekim kontrolünde almalı diyoruz. Evet efendim, bugün özellikle sağlıklı yaşam için vitamin ve mineraller konusunda değinip özellikle vitaminler konusunda şöyle detaylı konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu için yan yana gelmek dileğiyle iyi günler diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.